Anna Karenina, Tolstoy, 3. kaset, 1. yüz, sayfa 626. Yaşamının her döneminde şimdi kendisine yol gösterici olarak İncil'i alan Alexey Aleksandrovich sık sık bu parçayı aklına getiriyordu. Karısız ve tasarılarıyla yalnız başına kaldığından Tanrı'ya eskisinden daha iyi hizmet ettiğini sanıyordu. Çekip gitmek isteyen devlet konseyi üyesinin gösterdiği sabırsızlık Alexey Aleksandrovich'i rahatsız etmiyordu. Tasarısını anlatırken karşısındaki imparator ailesi üyelerinin geçişinden yararlanarak sıvışıverdi. Alexey Aleksandrovich yalnız kalınca başını eğdi, kendini toparladı, sonra çevresine dalgın dalgın bakıp Kontes Lidya Ivanovna'ya rastlamayı umduğu çıkış kapısına doğru yürüdü. Taranmış, favorilerine koku sürünmüş, güçlü mabeyinciye ve önünden geçmek zorunda kaldığı prensin üniformasının içindeki kırmızı boynuna bakarak ne kadar güçlü ve sağlıklı bunlar diye düşündü. Bu dünyada her şeyin çok kötü gittiği çok doğru dedi kendi kendine ve mabeyincinin baldırlarına bir daha baktı. Alexey Aleksandrovich her zamanki dalgın ve kurumlu tavrıyla acele etmeden ilerliyordu. Kendisinden söz eden beyleri selamladı, kapıya yaklaşırken Kontes Lidya Ivanovna'yı bakışlarıyla aradı. Karenin'in yanından geçerken soğukça selam verdiği, gözleri kötü kötü parlayan ufak tefek yaşlı adam, "Alexey Aleksandrovich!" diye bağırdı. "Sizi henüz kutlayamadım." Sonra yeni aldığı nişanı gösterdi. Bu bayların kendisiyle alay ettiklerini, onlardan yalnızca düşmanlık beklemesi gerektiğini biliyor ama bunu aldırmıyordu. İçeri girmekte olan Kontes Lidya Ivanovna'nın sarı omuzlarını ve düşünceli bakışlarını görünce Alexey Aleksandrovich beyaz dişlerini göstererek hafifçe gülümsedi ve ona doğru yürüdü. Kontes Lidya Ivanovna'nın son zamanlarda yaptırdığı bütün tuvaletleri gibi bu tuvaleti de onu çok düşündürmüştü. Çünkü 30 yıl öncesine göre bambaşka bir amaç güdüyordu şimdi. O zamanlar süslenmekten başka bir şey düşünmezdi. Şimdi ise kişiliğiyle tuvaleti arasında oluşabilecek bir uygunsuzluktan doğan gülünçlükten kaçınmaya çalışıyordu. Alexey Aleksandrovich açısından Kontes amacına ulaşıyordu. Alexey Aleksandrovich'e çekici görünüyordu. Onun gözünde Kontes, çevresini saran kaba ve alaycı kalabalığın içinde bulabileceği biricik iyilik ve sevgi sığınağıydı. Alexey Aleksandrovich, alaylı bakışların sınırını aşarak bir bitkinin ışığa yönelişi gibi doğal olarak onun sevdalı bakışına yöneliyordu. Kontes nişana bakarak, "Sizi kutlarım," dedi. Karenin, sevincinden gülümsemeye çalışarak omuzlarını kaldırdı. Böyle şeylerin kendini hiç sevindirmediğini anlatmak istercesine gözlerini kapadı. Kontes Lidya Ivanovna kabul etmek istemese de bu nişanın onun için en büyük sevinç kaynaklarından biri olduğunu çok iyi anlıyordu. Seryoja'yı düşünerek "Meleğimiz ne yapıyor?" diye sordu. Alexey Aleksandrovich kaşlarını kaldırıp gözlerini açarak "Ondan pek hoşnut olduğumu söyleyemeyeceğim," diye yanıt verdi. "Snikov da böyle düşünüyor." Snikov, Seryoja'nın din konusu dışındaki eğitimiyle görevliydi. Dediğim gibi her insanın ve her çocuğun ruhunda etki uyandırması gereken en önemli sorunlara karşı onda bir ilgisizlik görüyorum. Böylece Alexey Aleksandrovich yönetim işlerinden sonra en çok ilgisini çeken konuya eğitim konusuna girdi. Alexey Aleksandrovich, Lidya Ivanovna'nın yardımıyla yaşama bağlanıp işlerine yeniden sarıldıktan sonra oğlunun eğitimiyle ilgilenmesinin kendi görevi olduğunu anlamıştı. O zamana dek eğitim sorunlarıyla hiç ilgilenmemişti. Bu yüzden bu sorunların kuramsal incelemesine belirli bir süre ayırmak zorunda kaldı. Antropoloji, pedagoji ve didaktik konularında bir sürü yapıt inceledikten sonra bir eğitim planı hazırladı ve Petersburg'un en iyi öğretmenini bu planı uygulaması için görevlendirdi. Ama kendisi de hep bununla ilgileniyordu. Lidya Ivanovna heyecanla, "Öyle ama ya o yüreği? Onda babasının yüreği var. Böyle bir yüreği olan bir çocuk kötü olamaz," dedi. "Belki. Ben görevimi yapıyorum. Bütün yapabileceğim de bu." Lidya Ivanovna bir süre sustuktan sonra "Evime gelecek misiniz?" diye sordu. "Sizin için üzücü bir konu üzerinde konuşmamız gerek. Sizi bazı anılardan kurtarmak için her şeyimi feda ederdim. Ama başkaları böyle düşünmüyor. Ondan bir mektup aldım. Burada, Petersburg'da o." Alexey Aleksandrovich karısını anımsayınca ürperdi. Ama yüzü bu konudaki kesin çaresizliğini belirten ölü gibi bir görünüşe bürünüverdi birden. "Bunu bekliyordum," dedi. Kontes Lidya Ivanovna ona heyecanla baktı. Bu yüce gönüllülük karşısında çok duygulanarak gözleri yaşardı. Alexey Aleksandrovich, Kontes Lidya Ivanovna'nın portreler ve eski porselenlerle süslü giyinme odasına girdi. Ama evin hanımını orada göremedi. Kontes üstünü değiştiriyordu. Yuvarlak masaya bir örtü serilmiş, üzerine gümüş bir çaydanlıkla Çin işi bir çay takımı konmuştu. Alexey Aleksandrovich odayı süsleyen pek çok portre arasından tanıdıklarını gözden geçirdi. Sonra masasının yanına oturdu, bir İncil aldı eline. Kontes'in ipek giysisinin hışırtısı onu dalgınlığından sıyırdı. Kontes Lidya Ivanovna heyecanlı heyecanlı gülümseyerek masayla duvarın arasından geçerken "Ha şöyle, çaylarımızı içerken oturup sakin sakin konuşuruz," dedi. Kontes Lidya Ivanovna Karenin'i hazırlamak için birkaç söz söyledikten sonra derin derin içini çekti. Kıpkırmızı kesilerek aldığı pusulayı ona verdi. Karenin pusulayı okudu. Uzun süre sustu. Sonunda bakışlarını kaldırarak utana sıkıla "Onun isteğini reddetmeye hakkım yok sanıyorum," dedi. "Dostum, siz hiçbir yerde kötülük görmüyorsunuz." "Tam tersine, her şeyi kötü buluyorum ben. Ama bu doğru olur mu?" Yüzünde kararsızlık böylesine nazik bir konuda bir yol gösterici, bir destek ve bir öğüt istediğini belirten bir anlam verdi. Lidya Ivanovna sözünü keserek "Hayır," dedi. "Her şeyin bir sınırı vardır. Ahlaksızlığı anlarım," dedi. Bunu söylerken içtenlikten uzaktı çünkü. Kadınların neden ahlaksız olabildiklerini hiçbir zaman anlamamıştı. "Ama benim anlamadığım şey zalimlik. Hem de kime? Size. Nasıl olur da sizinle aynı kentte kalabilir? Yo, insan yüzyıllarca yaşasa bile her zaman bir şeyler öğreniyor. Ben de her geçen gün sizin yüceliğinizi ve onun alçaklığını daha iyi anlıyorum." Alexey Aleksandrovich'in oynadığı bu rolden hoşlandığı açıkça belliydi. "İlk taşı kim atacak acaba?" dedi. "Her şeyi bağışladım ve bu yüzden de onu ruhunun gereksinim duyduğu şeyden, oğluna olan sevgisi yüzünden cezalandıramam." "Sevgi bu mudur dostum? İçtenlik bu mudur? Bağışladınız. Yine bağışladığınızı kabul edelim. Ama o meleğin ruhunu alt üst etmeye hakkınız var mı? Annesini öldü sanıyor. Onun için dua ediyor ve Tanrı'ya günahlarını bağışlaması için yalvarıyor. Bu daha iyi. Şimdi ne düşünecek?" Alexey Aleksandrovich bu sözlerin doğru olduğuna inanarak "Bu aklıma gelmemişti hiç," dedi. Kontes Lidya Ivanovna elleriyle yüzünü örttü ve sustu. Dua ediyordu. Yüzünü açtıktan sonra "Düşüncemi sorarsanız bu izni vermeyin derim," dedi. "Nedenle acı çektiğinizi, bütün bunların yaralarınızı depreştirdiğini görmüyor muyum sanki? Ama her zamanki gibi kendinize hesabı katmadığınızı varsayalım. Bu sizi nereye götürür ki? Kendinize yeni acılar çektirecek, oğlunuzu üzeceksiniz. Eğer içinde biraz insanlık kaldıysa böyle bir şey istemezdi. Hayır, hiç duraksamadan size bunu yapmanızı öğütlemem. İzin verirseniz ona yanıtı ben vereceğim." Alexey Aleksandrovich buna razı oldu. Kontes Lidya Ivanovna da aşağıdaki mektubu yazdı. "Hanımefendi, sizi anımsaması, oğlunuzun kendisi için kutsal kalması gereken bir konuda onu düşünmeye zorlamadan yanıtları verilemeyecek olan sorular sormasına neden olacaktır. Bu yüzden kocanızın bu isteğinizi reddetmesini, Hristiyanlığın bağışlayıcı ruhu olarak yorumlamanızı rica ederim. Sizi bağışlaması için Yüce Tanrı'ya yakarıyorum. Kontes Lidya." Bu mektup Kontes Lidya Ivanovna'nın kendinden bile gizlediği gizli bir amacı gerçekleştirdi. Anna'yı derinden derine yaraladı. Öte yandan Alexey Aleksandrovich allak bullak evine döndü. Kendini her zamanki yaptığı işlere veremediği gibi Tanrı'nın kendini bağışlayacağına inanan ve ruhunun kurtulacağından emin olan bir adamın huzurunu da bulamadı. Kendisine karşı çok suçlu olan, kendisinin de Kontes Lidya Ivanovna'ya dediği gibi son derece bağışlayıcı davrandığı karısını düşünmek onu üzmemeliydi ama yine de huzurlu değildi. Okuduklarından hiçbir şey anlamıyor, karısıyla arasındaki ilişkilerinin şu anda ona karşı işlediğini düşündüğü bazı hataların acı anılarını aklından çıkaramıyordu. Yarışlardan dönüşte karısının onu aldattığını açıklamasını nasıl karşıladığını, özellikle rakibini düelloya çağırmak yerine karısından yalnızca görgü kurallarına uymasını istediğini anımsadıkça bir tür pişmanlık duyuyordu. Karısına yazmış olduğu mektubu, onu boşuna bağışlamış olduğunu ve başkasının çocuğuna gösterdiği özeni anımsadıkça da aynı şekilde üzülüyordu. Bütün bunlar yüreğini utanç ve pişmanlıkla yakıp tutuşturuyordu. Şu anda geçmişini gözlerinin önüne getirirken uzun uzun düşündükten sonra beceriksiz sözlerle Anna'ya evlenme önerisinde bulunuşunu anımsarken o anda duyduğu aynı utanç ve pişmanlığı yeniden duyuyordu. İyi ama neden ben suçlu olayım ki diye düşünüyordu. Bu soru bir başka soruyu getiriyordu ardından. Bütün bu erkekler, Vronski, Oblonski, şu tombul baldırlı mabeyinci gibi olanlar ne hissederler, nasıl severler, nasıl evlenirler? Her zaman merakını ve ilgisini çekmiş olan o güçlü, kendinden emin, sert tavırlı erkekleri birbiri ardına anımsıyordu. Bu düşünceleri kafasından kovmaya, bu dünyadaki geçici yaşam için değil, sonsuz yaşam için yaşadığına, ruhunda barış ve sevginin egemen olduğuna kendi kendine inandırmaya çalışıyordu. Bununla birlikte ona göre geçici ve sefil olan bu yaşamda bazı yanlışlıklar yapmış olması, sanki inandığı sonsuz kurtuluş yalnızca bir kuruntuymuş gibi acı geliyordu ona. Çok geçmeden Alexey Alexandrovich'in ruhunda aklından uzaklaştırmak istediği şeyleri unutmasına yardım eden o huzur ve yüceliş yeniden ortaya çıktı. "Pekala Kapitoniç," dedi Seryoja. Doğum gününden bir gün önce yüzü kıpkırmızı neşeyle gezmeden geliyordu. Küçük kürklü ceketini yaşlıca kapıya verdi. Uzun boylu adam küçük beyefendiye tepeden bakıyordu. Yanakları bantlı o adam yine geldi mi? Babam onu kabul etti mi? Evet, kabul etti. Büro şefi gelir gelmez onun geldiğini haber verdim, dedi kapıcı. Neşeyle göz kırptı. Paltonuzu almama izin verin. İç odaları açılan kapıda duran öğretmeni, Seryoja diye seslendi. Paltonuzu kendiniz çıkarın. Seryoja öğretmeninin ince sesini duymasına karşılık hiç aldırış etmiyordu. Kapıcının yanına dikilmiş, bir eliyle onun askılarını asılıyor ve onun yüzüne bakıyordu. Babam bu adamın isteğini yerine getirdi mi? Kapıcı başıyla onayladı. Alexey Alexandrovich'i 7 kez görmeye gelen yanağı bantlı o memur, Seryoja'nın ve kapıcının ilgisini çekiyordu. Seryoja onu holde rastlamış, onun acıklı bir sesle kendisini Alexey Alexandrovich'e kabul ettirmesi için kapıcıya yalvardığını, yoksa çocuklarıyla birlikte ölmekten başka çareleri olmadığını söylediğini duymuştu. Seryoja uzun zamandır ilgisini çeken bu adama bir kez daha rastlamıştı. ''Hoşnut görünüyor muydu?'' diye sordu. ''Galiba, neredeyse dans ederek çıktı.'' Seryoja bir süre sustuktan sonra ''Bir şeyler getirdiler mi?'' diye sordu. Kapıcı başını sallayarak alçak sesle ''Evet beyefendi'' dedi. ''Kontesten bir şey getirdiler.'' Seryoja doğum günü için bir armağan getirmiş olacaklarını düşündü hemen. ''Ne acaba, nereye koydular?'' ''Korney paketi babanıza götürdü. Güzel bir şey olmalı.'' ''Büyüklüğü ne kadar?'' Böyle mi? Biraz daha küçük ama güzel bir şey. Kitap mı? Hayır, bir tür makine. Kapıcı öğretmenin geldiğini duyup küçük eli askılardan çekerek "Hadi gidin, Vasili Lukiç sizi çağırıyor," dedi ve başıyla Lukiç'i işaret etti. Seryoja sert öğretmeni yumuşatan kibar ve sevimli bir gülümsemeyle "Hemen şimdi, Vasili Lukiç," dedi. Seryoja öyle neşeli, çevresindeki her şey öyle hoştu ki yaz bahçesindeki gezintileri sırasında Kontes Lidya'nın küçük yeğeninden duyduğu bir aile haberini arkadaşı kapıcıyla paylaşma isteği bile duymamıştı. Bu neşe, memurun duymuş olduğu neşeyle ve kendisine gelen armağanın sevinciyle birleştiğinden beri ona daha da büyükmüş gibi geliyordu. Seryoja'ya göre o gün herkes mutlu ve neşeli olmalıydı. Babamın Alexander Nevski nişanını aldığını biliyor musun? Nasıl bilmem, kutlamaya geldiler bile. Seviniyor mu? Yaşlı kapıcı ciddi bir tavırla. İmparatorun lütfuna nasıl sevinmez insan? Demek ki Alexey Alexandrovich buna layıkmış, dedi. Seryoja yüzünün en küçük ayrıntılarına dek tanıdığı kapıcıyı incelerken düşünüyordu. Özellikle ak favorileri arasındaki çeneyi, onu aşağıdan yukarı bakan Seryoja kadar kimse daha iyi göremiyordu. Kızın nasıl? Gelmeyeli çok oldu mu? Kapıcının kızı bale topluluğu üyesiydi. Çalıştığı gün gelemez, dersleri de var. Siz de çalışmaya gitmelisiniz beyefendi. Seryoja odasına girince, ödevlerini yapmaya başlayacağı yerde, ona getirilmiş olan armağan konusundaki düşüncelerini öğretmene anlattı. Bir lokomotif olmalıydı bu. Siz ne dersiniz diye sordu. Ama Vasili Lukiç saat 2'de gelecek olan öğretmen için hazırlamaları gereken dil bilgisi dersini düşünüyordu yalnız. Sergey elinde kitabıyla çalışma masasına oturup birden sordu. Söyleyin bana Vasili Lukiç, Alexander Nevski nişanından üstün olanı var mıdır? Babamın Alexander Nevski nişanını aldığını biliyor musunuz? Vasili Lukiç, Alexander Nevski nişanından üstün Vladimir nişanı olduğunu söyledi. Daha üstünü? En üstünü Sen Andrei nişanıdır. Daha da üstünü? Bilmiyorum. Nasıl olur? Siz de mi bilmiyorsunuz dedi. Sonra elini yüzüne dayayıp düşünmeye başladı. Düşünceleri çok karmaşık ve çeşitliydi. Babasının belki de aynı anda Vladimir ve Sen Andrei nişanlarını da alacağını ve sonuçta bugünkü ders için kendisine daha hoşgörü davranacağını düşünüyordu. Büyüyünce kendisinin de bütün nişanları, hatta yeni icat edilecek ve Sen Andrei nişanından bile daha büyük olacak nişanları alacağını düşünüyordu. Yeni bir nişan çıkarılır çıkarılmaz hemen onu almaya layık olacaktı. Bu düşüncelerle zaman geçiverdi. Öğretmen geldiğinde ders hazır değildi. Öğretmen hem bundan hoşnut olmadı hem de üzüldü. Servi Hoca'nın canı sıkıldı. Ama yine de kendini suçlu görmüyordu. Ne yaparsa yapsın ders aklına girmiyordu. Öğretmen açıklarken anlamış görünüyor, anladığını sanıyordu. Ama yalnız kalır kalmaz falanca sözcüğün neden zarf olduğunu anlaması, bunu anımsaması olanaksızlaşıyordu. Ama yine de öğretmenini üzdüğü için üzülüyordu. Öğretmenin kitaptan sessizce bir şey aramasından yararlanarak sordu. Michel Ivanoviç, sizin yaş gününüz ne zaman? Dersinizi düşünseniz daha iyi edersiniz. Mantıklı biri için yaş gününün ne önemi vardır ki? Çalışmakla geçirilmesi gereken öteki günler gibi bir gündür bu da. Servi Hoca öğretmenine dikkatle baktı. Seyrek sakalını, gözlüklerini inceledi. Ve öyle derin düşüncelere daldı ki öğretmeninin açıklamalarını duymadı. Öğretmeninin kendi sözlerine bile inanmadığını, kullandığı ses tonunun bile bunun olanaksız olduğunu kanıtladığını hissediyordu. Peki ama neden tümü de hep sıkıcı, en gereksiz şeyleri söylemek için birbirleriyle anlaşırlar? Bu adam neden bana itici geliyor, neden sevmiyor beni diye düşünüyor, yanıtını bulamıyordu. Öğretmeninin dersinden sonra babasının dersine geldi sıra. Servi Hoca sıraya dayanmış onu beklerken çakısıyla oynuyor ve yeni düşüncelere dalıyordu. En sevdiği işlerden biri gezintileri sırasında annesini aramaktı. Genel olarak ölüme babasının ve Kontes Lidia Ivanovna'nın doğrulamasına karşın özellikle de annesinin ölümüne inanmıyordu. Bu yüzden annesinin ölmüş olduğu söylenmiş olsa bile gezinirken onu arıyordu. Gösterişli, zarif ve esmer bir kadına rastladı mı yüreği sevgiyle öylesine kabarıyordu ki soluğu kesiliyor gibi oluyor, gözleri yaşarıyor ve kadının yanına yaklaşmasını, tülünü kaldırmasını bekliyordu. O zaman annesinin yüzünü yeniden görecekti. Annesi ona gülümseyip öpecekti. Onun kokusunu, elinin tatlı okşayışını hissedecek. Tıpkı annesinin ayaklarını gıdıkladığı bazı akşamlar, yerlerde yuvarlandığı ya da annesinin yüzüklerle dolu, bembeyaz elini ısırırken kahkahalarla güldüğü gibi gülecek, sevincinden ağlayacaktı. Daha sonra yaşlı dadısı rastlantıyla ona annesinin ölmediğini ama kötü olduğu için buna inanamıyordu. Çünkü seviyordu onu. Babasıyla Lidia Ivanovna'nın onun öldüğünü söylediklerini anlatınca onu daha dikkatli aradı ve bekledi. O gün yaz bahçesinde leylak renginde tülü olan bir kadın görmüş ve annesi olduğunu sanmıştı. Kadının kendisiyle aynı yoldan gittiğini görünce de yüreği çarpmaya başlamıştı. Ama kadın evlerine kadar gitmemiş, bir yerlerden sapıp gözden gitmişti. Sergey bugün annesine her zamankinden daha fazla bir sevgi besliyor ve babasını beklerken çakısı yamasasının kıyısını yontuyor, parlak gözleriyle önüne bakıp annesini düşünüyordu. İşte babanız dedi Vasili Lukiç. Sergey hemen yerinden kalktı, babasına yaklaştı, elini öptü ve ona bakarak almış olduğu Alexey Nevski nişanı yüzünden sevinç izleri aradı. Alexey Alexandrovich bir koltuğa oturdu, elini eski bir ahit cildi alıp açtı. Gezintin iyi geçti mi diye sordu. Alexey Alexandrovich sık sık Sergey Hoca'ya her Hristiyan'ın eski ahidi eksiksiz bilmesi gerektiğini söylerdi. Buna karşılık kendisi de sık sık kitaba bakma gereksinimi duyardı. Sergey Hoca bunun farkındaydı. Evet babacığım, iyi eğlendim dedi Sergey Hoca. Yan oturmuş sallanıyordu. Oysa bunu yasaklamıştı babası. Nadenka'yı gördüm. Lidya Ivanovna'nın büyüttüğü yeğeniydi Nadenka. O bana size yeni bir nişan verildiğini söyledi. Sevindiniz mi babacığım? Önce böyle sallanma dedi Alexey Alexandrovich. Sonra da şunu öğren. Bizim için değerli olan ödül değil de çalışma olmalıdır. Bunu sana anlatmak isterdim. Yalnızca ödül peşinde koşarsan çalışmak zor gelir sana. Ama çalışmayı seversen ödül kendiliğinden gelir. Alexey Alexandrovich o gün 118 imza atarken bu sevimsiz işte dayandığı tek noktanın görev duygusu olduğunu anımsıyordu. Seryoja'nın sevgi ve neşeyle parlayan gözleri babasının bakışları altında söndü ve yere eğildi. Bu babasının kendisiyle konuşurken her zaman takındığı, sanki kitaplarda sözü edilen, Seryoja'nın hiç benzemediği düşsel çocuklardan biriyle konuşuyormuş gibi yüksek memur tavrıydı. Ama babasıyla olduğu zamanlar Seryoja bu kitap çocuklarına benzemeye çalışıyordu. ''Beni anladığını sanıyorum.'' dedi Alexey Alexandrovich. Seryoja düşsel çocuk rolü yaparak ''Evet babacığım.'' diye karşılık verdi. Ders İncil'den birkaç ayeti ezbere okumak ve eski ahidin başını yinelemekten oluşuyordu. Seryoja ayetleri oldukça iyi biliyordu ama birden babasının ağlının görünüşünden etkilenip şaşırdı. Bir ayetin sonunu başka bir ayetin başını getiriverdi. Alexey Alexandrovich bundan Seryoja'nın okuduklarını anlamadığı sonucunu çıkardı ve kızdı. Kaşlarını çattı ve Seryoja'nın pek çok kez dinlediği ama birdenbire sözcüğünün zarf olduğunu anlayamadığı için aklında tutamadığı bir şeyi açıklamaya başladı. Seryoja babasına korkuyla bakıyor ve bir tek şey düşünüyordu. Kimi zaman babasının istediği gibi bu açıklamaları yinelemesi gerekecek miydi acaba? Bu korkuyla aklı karıştı ve artık hiç anlamaz oldu. Ama babası bunu yineletmedi. Kutsal tarih dersine geçti. Seryoja olayları çok iyi anlattı. Ama bu olaylardan ne gibi bir sonuç çıkarmak gerektiğini açıklamak zorunda kalınca bu ders yüzünden daha önce bir kez cezalandırılmış olmasına karşılık işin içinden çıkamadı. Tek bir söz bile söyleyemediği, şaşırdığı, masayı çiziktirip iskemlesinde sallanmaya başladığı en kötü an, tufandan önceki peygamberleri sırayla sayması gerektiği an oldu. Ölmeden önce gökyüzüne çıkan İdris peygamberi anımsıyordu yalnızca. Bütün adları öğrenmiş ama o anda unutuvermişti tümünü de. Yalnızca İdris'in adını anımsıyordu. Çünkü kutsal tarihte en sevdiği kişi İdris'ti ve onun sonunda gökyüzüne yükselişi, gözlerini babasının saat zincirine ve yeleğinin yarı iliklenmiş bir düğmesine diktiği şu anda kafasında kaynaşan uzun bir dizi hayalle birleşiyordu. Seryoja kendisine çok sık sözü edilen ölüme inanmıyordu. Özellikle de kendisinin ölebileceğini kabul etmiyordu bu. Onun için tümüyle olanaksız ve akıl almaz bir şeydi. Bununla birlikte ona herkesin ölmek zorunda olduğunu söylüyorlardı. İnandığı pek çok kişiye soru sormuştu ve tümü bu aynı şeyi söylüyordu. Dadısı bile istemeyerek de olsa olayı doğrulamıştı. Peki ama İdris neden ölmemişti? Demek ki herkes ölmüyordu. Bu peygamber dışındakiler neden onun gibi ölmeden gökyüzüne yükselmeyi hak etmesinlerdi? Kötüler, yani Seryoja'nın sevmedikleri ölebilirlerdi. Ama iyiler pekala da İdris gibi olabilirlerdi. Peki bu peygamberler kimlerdi? İdris. Onları saydın. Çok kötü Seryoja, çok kötü. Bir Hristiyan'ın bilmesi gereken temel şeyleri öğrenmeye çalışmazsan neyle ilgileneceksin sen? Dedi babası kalkarak. Senden hoşnut değilim. Piotr Ignatiç de, baş öğretmeniydi bu. Hoşnut değiliz senden. Seni cezalandırmak zorundayım. Babası ve öğretmeni Seryoja'dan hoşnut değillerdi. Gerçekten de iyi çalışmıyordu. Bununla birlikte yeteneksiz bir çocuk da değildi. Tam tersine öğretmenin onu örnek olarak gösterdiği çocuklardan daha yetenekliydi. Babası çocuğun kendisine öğretilen şeyleri öğrenmek istemediğini düşünüyordu. Çünkü ruhunun babasıyla öğretmenin ileri sürdüklerinden daha farklı gereksinimleri vardı. Ve öğretmenleriyle mücadele ediyordu. 9 yaşında bir çocuktu o yalnızca ama ruhunu iyi tanıyordu. Ona değer veriyor ve göz kapağı nasıl gözü koruyorsa o da sevgi anahtarı olmadan oraya girmek isteyen herkese karşı ruhunu savunuyordu. Öğretmenleri öğrenmek istemediği için ona sitem ediyorlardı. Oysa onun ruhu öğrenme isteğiyle yanıp tutuşuyor. Kapitoniç'ten, yaşlı dadısından, Nadenko'dan, Vasili Lukiç'ten öğreniyor, öğretmenlerinden öğrenmiyordu. Babasıyla Dolayısıyla öğretmenlerinin çarktan akmasını istedikleri buz su kendisine başka bir yol bulmuştu ve oradan akıyordu. Seryoja cezalandırıldı. Lidya Ivanovna'nın yeğenine Nedenka'ya gitmesi yasaklandı. Ama bu ceza onun yararına oldu. Keyfi yerinde olan Vasili Lukic ona yel değirmeni yapmasını öğretti. Seryoja akşamı çalışarak ve elleriyle kanatlarına tutunarak havada dönebilmek için bir yel değirmeninden nasıl yararlanılabileceğini düşünmekle geçirdi. Bütün akşam boyunca Seryoja annesini hiç düşünmedi ama yatağa yatar yatmaz bunu anımsadı ve Tanrı'ya onu daha fazla saklamaması için yakardı. Yarın doğum gününde onu görmeye bir gelseydi. Vasili Lukic Tanrı'dan başka ne istediğimi biliyor musunuz? Daha iyi çalışmanı mı? Hayır. Oyuncak alman için mi? Hayır, bilemezsiniz. Çok güzel bir şey ama bir giz bu. Eğer olursa size söyleyeceğim bunu. Hala bilemediniz mi? Hayır, bulmak da istemiyorum. Söyleyin bana, dedi Vasili Lukic gülümseyerek. Hadi yatın artık, bunu söndürüyorum. Seryoja neşeyle gülümseyerek, mum olmayınca düşünmenin istediğimi daha iyi görüyorum. Bak hele, az daha gizimi söyleyecektim. Seryoja karanlıkta annesinin sesini duyduğunu, varlığını hissettiğini sandı. Annesi yanındaydı ve sevgi dolu bakışlarıyla onu sarmalıyordu. Sonra değirmenler bir çakı gördü, her şey birbirine karıştı ve uykuya daldı. Vronski ve Anna, Petersburg'un en iyi oteline inmişlerdi. Vronski zemin katına, Anna da birinci katta, çocuğu, süt anne ve hizmetçisiyle birlikte dört odalı geniş bir daireye yerleşti. Vronski hemen ilk günden ağabeyini görmeye gitti. Orada işleri için Moskova'dan gelmiş olan annesiyle karşılaştı. Annesi ve yengesi onu her zamanki gibi karşıladılar. Yabancı ülkelere yaptığı yolculukla ilgili sorular sordular. Ortak dostlarından söz ettiler. Ama Anna ile ilişkisi konusunda tek söz bile söylemediler. Ertesi sabah onu görmeye gelen ağabeyi Anna'dan söz eden ilk kişi oldu. Alexey Vronski de Bayan Karanina ile olan ilişkisini evlilik ilişkisi gibi gördüğünü, onun boşanacağını umduğunu ve onunla evleneceğini belirtmek fırsatını buldu. Onu yasal bir eş olarak gördüğünü ekleyerek ağabeyinin bütün bunları aynen annesine ve yengesine anlatmasını istedi. Herkes beni onaylamayabilir ama benim için fark etmez, dedi Vronski. Ama ailem benimle yakın ilişkisini sürdürmek istiyorsa, karımla da yakın ilişkiye girmek zorundadır. Kardeşinin düşüncelerine her zaman saygılı olan ağabey, onun haklı olup olmadığına karar veremeden bu nazik sorunun çözümünü başkalarına bıraktı. Kişisel olarak onun söyleyecek sözü yoktu. Alexey ile birlikte Anna'yı görmeye gitti. Vronski herkesin yanında dediği gibi ağabeyinin yanında da Anna'ya siz diyor, ona yakın bir dostuna davrandığı gibi davranıyordu. Ama ağabeyinin ilişkilerini bildiğinden haberi vardı. Hep birlikte Anna'nın Vronski'nin malikanesine gitmesinden söz ettiler. Vronski sosyedeki deneyimlerine karşılık bu yeni durumu konusunda tuhaf bir yanılgıya düşüyordu. Sosyetenin kendilerine kapalı kalacağını herkesten daha iyi bilmesi gereken o, şimdi eski değer yargılarını bir yana bırakarak toplumun görüşlerinin çok değiştiğini, belli belirsiz garip düşünceler öne sürerek kendini kandırmaya çalışıyordu. Vronski farkında olmadan şimdi her türlü gelişimden yanaydı. Öyle ki çiftin sosyeteye kabul edilip edilmeyecekleri sorusu sorulmuyordu artık. Saray sosyetesini saymamak gerek elbet ama akrabalarımız, dostlarımız olanları anlayacaklardır diye düşünüyordu. İnsan durumunu değiştirebileceğini bildiği zaman saatlerce bağdaş kurup oturabilir. Ama kımıldamanın olanaksız olduğunu bilirse kasılmalar başlar. Bacaklar farkında olmadan yasak yöne doğru uzanır. Vronski'nin sosyetede hissettiği şey de aynen böyleydi. Yüreğinin derinliklerinde sosyetenin Anna'ya ve kendisine kapalı olduğuna inanmasına karşın durmadan sosyetenin düşüncesini değiştirip değiştirmediğini, onları kabul edip etmeyeceklerini anlamaya çalışıyordu. Ama çok geçmeden kendisine açık olan sosyetenin Anna'ya kapalı olduğunu anladı. Tıpkı körebe oyunundaki gibi ona doğru kalkan eller dostunun önünde hemen iniveriyordu. Petersburg'da ilk karşılaştığı sosyete hanımlarından biri kuzeni Betsy oldu. Sonunda karşılaştık diye bağırdı Betsy neşeyle. Anna nasıl? Çok sevindim. Nereye indiniz? Yurt dışındaki o güzel gezinizden sonra Petersburg'un size ne kadar korkunç görüneceğini kolayca düşünebiliyorum. Roma'daki balayınızı hayal ediyorum. Boşanma işi ne oldu? Çözümlediniz mi? Vronski, Betsy'nin boşanma işinin henüz çözümlenmediğini öğrenir öğrenmez neşesinin kaçtığını fark etti. Beni taşa tutacaklarını biliyorum dedi. Ama yine de Anna'yı görmeye geleceğim. Evet, kesinlikle geleceğim. Epey kalacak mısınız? Gerçekten de o gün Anna'yı görmeye geldi. Ama eski havası yoktu. Cesaretiyle gururlanıyor gibiydi ve Anna'nın bağlılığının ve dostluğunun kanıtını anlamasını istiyordu. Yalnızca günlük olaylardan söz ederek 10 dakikadan fazla kalmadı. Giderken, "Bana boşanmanın ne zaman olacağını söylemediniz," dedi. "Diyelim ki ben bunu aldırmıyorum ama evlenmediğiniz sürece karşınızda size soğuk davranan ukalalar bulacaksınız hep. Şimdi bu iş öyle kolay ki. Demek Cuma'ya gidiyorsunuz. Burada bir daha görüşemeyeceğimiz için üzgünüm." Betsy'nin tavrından Vronski'nin sosyetenin onları nasıl karşılayacağını anlaması gerekirdi. Ama o yine de ailesinin içinde bir deneme yapmak istedi. Annesine güvenmiyordu. İlk karşılaştıklarında Anna'ya hayran olan annesinin oğlunun meslek yaşamını mahvettiği için ona düşmanca davranacağını iyi biliyordu. Ama ağabeyinin karısı Varya'ya büyük umut bağlıyordu. Onun Anna'ya taş atmayacağına, son derece doğal ve sıradan bir şeymiş gibi Anna'yı görmeye geleceğine inanıyordu. Vronski gelişinin ertesi günü yengesinin evine gitti. Onu yalnız bulunca bu isteğini açıkça belirtti. ''Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin Alexey'' dedi. ''Senin için her şeyi yapmaya hazırım. Ama işinize karışamam. Çünkü ne sana ne de Anna Arkadyevna'ya bu iki adın üstüne basarak konuşuyordu. Yararlı olamam. Rica ederim. Onu yargıladığımı sanma. Hiçbir zaman. Onun yerinde olsaydım belki ben de böyle davranırdım. Hiçbir ayrıntıya girmiyorum, girmek de istemem.'' diye ekledi. Vronski'nin yüzünün karardığını görünce ''Ama gerçekleri olduğu gibi görmek gerek. Sosyetede yeniden saygınlığını kazanması için arkadaşını ziyaret etmemi, onu evime almamı istiyorsun. Ama bunu yapamam. Anla beni. Kızlarım büyüyor. Kocam yüzünden sosyetede yaşamak zorundayım. Diyelim ki Anna Arkadyevna'nın evine gittim. Ama onu evime kabul edemem ya da kabul etsem bile evimde olayları benim gibi görmeyen insanlarla karşılaşmaması için işleri ayarlamam gerekir. Onu incitir bu da, onu yeniden yüceltemem. Yüzü daha da asılan Vronski sözünü kesti. Ama onun evinize kabul ettiğiniz yüzlerce kadından daha düşmüş biri olduğunu bir an bile kabul etmiyorum ben. Yengesinin kararının kesin olduğunu anlayınca ayağa kalktı. Alexey, kızma rica ederim. Benim hatam değil bu, dedi Varya. Ona korkakça gülümseyerek baktı. Vronski'nin yüzü iyice asılmıştı. Sana kızmıyorum, dedi. Ama acım bir kat daha arttı. Dostluğumuzun yıkıldığını ya da zayıfladığını üzülüyorum. Çünkü başka türlü olamayacağını anlaman gerekir. Bunları söyledikten sonra çıktı. Vronski yeni girişimlerin yararsızlığına inanınca yabancı bir kentte kalırmış gibi birkaç gün daha kaldı. Petersburg'da kalmaya ve ona çok acı veren herhangi bir tatsız olaya, bir hakarete uğramamak için sosyeteden birileriyle karşılaşmaktan kaçınmaya karar verdi. Petersburg'da ona en çok üzen şeylerden biri de adının Alexey Aleksandrovich ile birlikte anıldığını duymak oldu. Her konuşma sonunda onun üzerine kayarak bitiyor ve Vronski bu adı gittiği her yerde duyuyordu. En azından ona öyle geliyordu. Tıpkı yaralı parmağını her yere çarpacağını sanan biri gibiydi. Petersburg'da kalışları Anna'nın tutumu yüzünden Vronski'ye de daha da dayanılmaz geliyordu. Çünkü Anna anlayamadığı yeni ve tuhaf bir ruhsal durumun içindeydi. Sırasıyla tutkulu ve soğuk görünüyor, sinirli ve anlaşılmaz oluyordu. Kuşkusuz Vronski'den sakladığı bir şey onu çok üzüyordu. Genç adamın yaşamını zehirleyen ve o ince davranışıyla kendisine daha fazla acı vermesi gereken hareketleri anlamazdan geliyordu. Yolculuklarının asıl amacı Anna'ya göre oğlunu yeniden görmekti. İtalya'dan ayrıldıklarından beri aklında bu düşünce vardı. Petersburg'a yaklaştıkça sevinci ve sabırsızlığı durmadan artıyordu. Bunun olup olmayacağını bile aklına getirmiyor, oğluyla aynı kentte bulunduğu için onu görmesi çok kolay görünüyordu Anna'ya. Bununla birlikte Petersburg'a varır varmaz durumu açıkça gözlerinin önünde belirdi ve bu görüşmenin ne kadar zor olduğunu anladı. Petersburg'a geleli 2 gün olmuştu. Oğlunu aklından çıkaramıyordu ama onu henüz görmemişti. Alexey Alexandrovich ile karşılaşma tehlikesini göze alarak oğlunun yanına mı gitmeliydi doğruca? Buna hakkı olmadığını hissediyordu. Onu içeri almayabilirler, hakaret edebilirlerdi. Kocasına yasla mıydı? Bunun düşüncesi bile ona zor geliyor, bunu aklından çıkarınca rahatlayabiliyordu ancak. Oğlunun nereye ve ne zaman gittiğini öğrendikten sonra onu gezmeye gittiği yerde görmek anlaya yetmiyordu. Bu karşılaşmaya kendisini öylesine hazırlamıştı, ona söyleyeceği öyle çok sözü, öyle çok öpücüğü vardı ki. Seryoja'nın yaşlı dadısı Anna'ya yardım edebilir, ona bir öneride bulunabilirdi. Ama bu hizmetçi Alexey Alexandrovich'in evinde değildi artık. Anna onu bulmak için 2 gün harcadı. Anna, Alexey Alexandrovich'in Kontes Lidya Ivanovna'yla sürekli ilişkide olduğunu öğrenince 3. gün ona yazmaya karar verdi. Bu mektubunda bilinçli olarak kocasının yüce gönüllü oluşundan söz ediyor, oğlunu görme izni almak için bu duygudan medet umuyordu. O birkaç satırı zorla yazdı ama Anna, kocasının mektubu göreceğini biliyor ve onun yüce gönüllü insan rolünü sürdürebilmesi için isteğini kabul edeceğini umuyordu. Mektubu götüren uşak ona en acımasız, en beklenmedik yanıtı getirdi. Anna nasıl karşılandığını ayrıntılarıyla anlatması için uşağı çağırıp da ondan yüzüne fırlattıkları "yanıt yok" cümlesine duyduğu anki kadar kendini böylesine küçümsenmiş hissettiğini anımsamıyordu. Ne kadar aşağılanmış olursa olsun Anna Kontes Lidya Ivanovna'nın kendi açısından haklı olabileceğini düşünüyordu. Genç kadının acısı kime güvenebileceğini bilemediği için daha da artıyordu. Bu üzüntüyü Vronsky'ye açamayacağı gibi bunu yapmak da istemiyordu ayrıca. Mutsuzluğun asıl nedeni Vronsky olduğu halde oğluyla karşılaşmasının onun için çok fazla önemi olmadığını biliyordu. Onun kendisinin duyduğu acının ne kadar derin olduğunu anlayamayacağını da biliyordu. Özellikle bundan söz ettiği zaman takınacağı soğuk tavır yüzünden Vronsky'den nefret edeceğini biliyor ve her şeyden çok bundan korkuyordu. Bu yüzden oğluyla ilgili her şeyi ondan saklıyordu. Ama bütün gün otelde kalıp oğlunu görmenin bir yolunu aradı ve sonunda doğrudan kocasına yazmaya karar verdi. Bu mektubu yazarken ona Lidya Ivanovna'nın pusulasını getirdiler. Kontes'in suskunluğu onun gururunu incitiyor ama yine de buna katlanıyordu. Oysa mektubu ve satır aralarındaki anıştırmayı okuduktan sonra oğluna karşı olan tutkulu sevgisine karşılık bu düşmanca yanıt onu çileden çıkardı. Kendini suçlamayı bıraktı. Ne acımasızlık, ne ikiyüzlülük diye düşündü. Beni incitmek, çocuğu üzmek istiyorlar. Buna izin verecek miyim sanki? O benden daha kötü. En azından yalan söylemiyorum ben. Hemen ertesi gün, Seryoja'nın doğum gününde kocasının evine gitmeye, ne pahasına olursa olsun oğlunu görmek için hizmetçileri satın almaya, zavallı çocuğun kafasını allak bullak eden korkunç yalanlara bir son vermeye karar verdi. Oyuncaklar almaya gitti ve bir plan yaptı. Sabah erkenden saat 8'de Alexey Alexandrovich uyanmadan önce eve gidecekti. Evinde para bulunduracak, kendini içeri almaları için kapıcıya ve uşağa para verecek, tülünü kaldırmadan onlara Seryoja'nın vaftiz babasının yolladığı oyuncakları çocuğun yatağını bırakmakla görevli olduğunu söyleyecekti. Oğluna ne söyleyeceğini ise düşünemiyor, bu konuyla uğraşmak istemiyordu. Ertesi gün sabahleyin saat 8'e doğru Anna arabadan indi. Eski evinin giriş kapısının zilini çaldı. Henüz giyinmemiş olan Kapitonich, paltosu ve galoşlarıyla pencereden kapının yanında duran Tüllü Hanım'a bakarak "Git bak, kimmiş o? Bir hanımefendiye benziyor," dedi. Anna'nın tanımadığı genç biri olan kapıcı yardımcısı kapıyı araladı. Anna içeri girdi. Manşonundan 3 rublelik kağıt parayı çıkararak onun eline sıkıştırıverdi. "Seryoja, Sergey Alexievich," dedi ve öne doğru birkaç adım attı. Kapıcının yardımcısı paraya baktı, ziyaretçiyi ikinci kapıda durdurdu. "Ne istiyorsunuz?" dedi. Anna bu sözleri duymadı ve yanıt vermedi. Yabancının şaşkınlığını fark eden Kapitonich ona doğru yürüdü. İkinci kapıyı açıp Anna'yı içeri aldı ve ne istediğini sordu. "Prens Skorodumov'dan geliyorum. Sergey Alexievich'i göreceğim," dedi Anna. kapıcı ziyaretçiye dikkatle bakarak. Henüz uyanmadı diye yanıt verdi. Anne hiçbir şeyin değişmemiş olduğu bu holün görünüşünün, 9 yıl yaşadığı bu evin görünüşünün kendisini bu kadar heyecanlandıracağını ummamıştı. Tatlı ve acı anılar birbiri ardına içinde uyanıveriyordu. Bir an neden burada olduğunu unuttu. Kapitonich kürkünü çıkarırken lütfen bekleyin dedi. O anda kadının yüzüne baktı ve tanıdı. Sesini çıkarmadan onu yerlere kadar eğilerek selamladı. Lütfen içeri buyurun ekselans dedi. Anna konuşmaya çalıştı ama sesi çıkmadı. Yaşlı adama yalvarırcasına bakarak merdiveni hızlı hızlı çıktı. Kapitonich ardından koşup ona yetişmeye çalıştı. Öne eğilmişti. Ayakları basamaklara takılıyordu. Öğretmen hala giyinmemiştir belki de. Ona haber vereyim. Anna çok iyi tanıdığı merdiveni çıkarken yaşlı adamın dediklerini anlamıyordu. Buradan soldan dağınıklığı bağışlayın. O şimdi eski divanında diyordu kapıcı soluk soluğa. Ekselansları biraz beklesinler gidip bakayım. Önünden geçerek büyük bir kapıyı açtı ve içeri girdi. Anna durup bekledi. Kapıcı aynı kapıdan çıkarak şimdi uyandı dedi. O konuşurken Anna bir çocuk esnemesi duydu. Yalnızca bu esneme sesinden oğlunu tanıdı ve onun gözlerinin önünde görür gibi oldu. Bırak, bırak git dedi ve içeri girdi. Sağda yatağın üstünde bir çocuk geceliğiyle oturmuş esneyerek geriniyordu. Dudakları uyku mutluluğuyla gülümsüyordu ve gülümseyerek kendini yavaşça yatağa bıraktı. Anna ona yaklaşarak Seryoja diye mırıldandı ama çocuk onu duymadı. Ayrıldıklarından beri coşkulu zamanlarında oğlunun sevgisiyle yüreğinin kabardığı anlarda onu en çok sevdiği zamanki 4 yaşındaki haliyle gözlerinin önüne getiriyordu. Şimdi ise o bırakıp gittiği çocuk değildi. Büyümüş ve zayıflamıştı. Yüzü ne kadar da süzülmüştü. Saçları ne kadar kısaydı. Kolları da uzamıştı. Çok değişmişti. Ama yine de başı, dudakları, boynu, geniş omuzlarıyla aynı Seryoja'ydı. Çocuğun kulağına fısıldadı. Seryoja. Çocuk yine dirseklerin üzerinde doğruldu ve bir şey anlamak istiyormuş gibi başını çevirdi. Önünde kımıldamadan duran annesine birkaç dakika baktı. Sonra birden sevinçle gülümsedi ve uykudan yarı kapalı gözleriyle kendini yastığın üstüne değil, oradaki annesinin kollarına kendini attı. Anna kolların arasındaki küçük bedeni sıkarak boğulur gibi, ''Seryoja, canım yavrum'' diye kekeledi. ''Anneciğim'' diye mırıldandı Seryoja. Annesinin kollarına daha iyi yerleşmek için döndü. Gözleri hala kapalı, annesinin boynuna asıldı, sıkıca dayandı. Çocuklara özgü o sıcaklık ve uyku kokan o güzel kokuyu annesine hissettirdi. Gözlerini aralayarak, ''Biliyordum'' dedi. ''Bugün doğum günüm, geleceğini biliyordum, hemen kalkacağım.'' Konuşurken uyukluyordu. Anna aç gözlerle bakıyordu ona. Ne kadar büyüdüğünü ve değiştiğini görüyordu. Eskiden sık sık öptüğü bu uzun bacakları, süzülmüş yanakları, ensede buklelenmiş kısa saçları tanımakta zorlanıyordu. Bütün bunları göğsünde sıkıyor, bir şey söyleyemiyor, gözyaşları boğuyordu onu. Çocuk tümüyle uyanarak, ''Neden ağlıyorsun anneciğim?'' diye sordu birden. ''Anneciğim neden ağlıyorsun?'' dedi yalvaran bir seste. ''Ağlamayacağım artık, sevinç gözyaşları bunlar.'' Seni görmeyeli öyle uzun zaman oldu ki. Artık ağlamayacağım. Ağlamayacağım artık dedi Anna. Gözyaşlarını tutup başını çevirdi. Bir süre sustuktan sonra Seryoja'nın elini bırakmadan yatağın yanına üzerinde giysilerin hazırlanmış olduğunu bir iskemleye oturdu. Şimdi giyin dedi. Ben siz nasıl giyiniyorsun nasıl? Doğal ve neşeli konuşmak istiyor ama başaramıyordu. Yine öteki yana döndü. Artık soğuk suyla yıkanmıyorum. Babam bunu yasakladı. Vasili Lukiç'i görmedin değil mi? Az sonra gelir. Giysilerimin üstüne oturmuşsun. Seryoja kahkahayla güldü. Anna da ona baktı ve gülümsedi. Seryoja annesine atılıp kucakladı. Onun gülümsediğini görünce olanı biteni daha iyi anlıyormuş gibiydi. Anneciğim, canım anneciğim diye bağırdı. Şapkasını alarak bunu çıkar dedi. Onu şapkası olarak sanki yeni görüyormuş gibi yine boynuna sarıldı ve öpmeye başladı. Benimle ilgili neler düşündün? Öldüğüme inandın mı? Hiçbir zaman inanmadım buna. Demek inanmadın canım. Biliyordum, çok iyi biliyordum dedi. Sevdiği cümleyi yenileyerek. Annesinin saçlarını okşayan elini tutarak avucunu ağzına bastırdı ve öpücüklere boğdu. Vasily Lukiç ilkin bu hanımın kim olduğunu düşünmüştü. Çünkü Anna gittikten sonra eve girmişti. Hanımın kocasını bırakıp giden çocuğun annesi olduğunu öğrenince bir süre durumu Alexey Aleksandrovich'e bildirip bildirmeme konusunda düşündü. Sonunda yanında annesi ya da kim olursa olsun Seryoje'yi belli bir saatte kaldırmasının kesin görevi olduğuna karar vererek kapıya yaklaştı ve açtı. Ama anne ile çocuğun birbirlerini okşamaları, çıkardıkları sesler, konuşmaları onun düşüncesini değiştirmişti. Başını salladı, içini çekti ve kapıyı yeniden kapadı. 10 dakika daha bekleyeyim dedi içinden. Hafifçe öksürüp gözyaşlarını sildi. Bu arada hizmetçiler de çok heyecanlıydılar. Tümü de hanımlarının burada olduğunu, kapitan için onu içeri aldığını, Anna'nın çocuğun odasında olduğunu biliyordu. Ayrıca da efendilerinin her sabah çocuğun odasına saat 9'da girmek alışkanlığında olduğunu da biliyorlardı. Sonunda tümü de karı kocanın karşılaşmasının hoş bir şey olmadığını, bunu önlemeleri gerektiğini anlıyorlardı. Oda uşağı Korney, Bayan Karenina'yı içeri alıp onu çocuğun odasına götürenin Kapitonich olduğunu öğrenince kapıcının yanına indi ve ona hanımı neden içeri aldığını sordu. Yaşlı adamı azarladı. Kapıcı önce inatla sustu ama uşak kovulmayı hak ettiğini söyleyince Kapitonich yerinden fırladı, elini kolunu sallayarak yaklaşıp bağırdı. Sen onu içeri almazdın. Ben ona 10 yıl hizmet ettim. Yalnızca iyiliğini gördüm. Şimdi ise gidip ona lütfen çıkın mı diyeceğim. Doğrusu politikadan anlıyorsun. Efendilerini soymayı hiç unutmazsın sen. Asker diye yanıt verdi Korney nefretle. Sonra o anda içeri giden dadıya döndü. Siz tanık olun Maria Efirnova. O kimseye danışmadan hanımefendiyi içeri aldı. Birazdan Alexey Aleksandrovich kalkınca oğlunun odasına gidecek. 3. kaset 1. yüzün sonu.